Ayrım 8.
Karanlık çöküyordu. Sokaktaki tozlar daha da yoğunlaşmış, kararmıştı. Evlerin pencerelerinden sarı ışıklar yağ lekeleri gibi yayılmaya başlamıştı. Karşıki evden bir müzik sesi geliyordu. Bir gitar sesiydi bu. Tatlı ve hüzünlü bir şeyler çalınıyordu. Meyhaneden de şarkılar yükseliyordu. Meyhanenin kapısı açıldığında yaşlı dilenci Nikotuşka'nın yorgun ve kırgın sesini tanıdım. Sakallı Nikotuşka'nın sol gözü iyice kapanmıştı. Sağ gözü ise kırmızı bir kor parçasını andırıyordu. Meyhanenin kapısı çarpılarak kapanınca ses de baltayla kesilmiş gibi yok oluverdi. Büyük annem bu dilencinin yeteneğine imrenirdi. Hangi şarkıyı söylese içini çekerek "Bütün bu güzel şarkıları bilmek ne büyük şans" derdi. Bazen onu avluya çağırırdı. O da gelir, basamaklara oturur, elindeki değneğe dayanarak şarkılar söyler ya da masallar anlatırdı. Büyük annem de yanına oturur, dinler ve sorardı. "Ne yani, Kutsal Bakire Riyazat'a mı gitmiş?" Dilenci inandırıcı bir sesle karşılık verirdi. O her yere gitmişti, her yeri karış karış dolaşmıştı. Yoldan ağır, uyku verici bir dalga yükseliyor, yüreğimi, gözlerimi eziyordu. Büyük annem de yanımda olsa ne güzel olurdu. Hatta büyük babam bile olsa. Babam nasıl biri olmalıydı ki, dayılarım ve büyük babam ondan bu denli nefret etmişlerdi. Ya büyük annemine Grigori ve Yevgenya niye onun hakkında iyi sözler söylüyorlardı? Ya peki annem neredeydi? Annemi gitgide daha çok düşünür olmuştum. Onu büyük annemin bana anlattığı bütün peri masallarının, destanların baş kahramanı yapmıştım. Annemin ailesiyle birlikte oturmak istemeyişi, onun düşlerimdeki yerini alabildiğine genişletmişti. Onun dağ başında bir handa, zenginleri soyup kazandıklarını yoksullarla paylaşan bir haydut çetesiyle birlikte yaşadığını düşünüyordum. Belki de bir ormanda, bir mağarada ve elbette ki iyi yürekli hırsızlarla yaşıyor, onlara yemek pişiriyor, çaldıkları altınları saklıyordu. Ya da belki hırsız prenses Yengeliçave ile birlikte yeryüzünü dolaşıyor ve kuşkusuz Kutsal Bakire hırsız prensese nasıl öğüt veriyorsa ona da öylece öğütler veriyordu. Ey açgözlü köle, toplayamazsın yeryüzünün tüm altınını gümüşünü. Ey doymaz ruhlu, gizleyemezsin çıplaklığını yeryüzünün tüm nimetiyle. Ve annem ona hırsız prensesin sözleriyle karşılık verirdi. Kutsal Bakire bağışla beni, şu günahkar ruhuma acı biraz. Ben yaymayı kendim için değil, biricik oğlum uğruna yaptım. Ve Bakire Meryem tıpkı büyük annem gibi iyi yürekli olduğu için onu bağışlar ve şöyle derdi. Ah varyuşka, Tatar kanlı, ah hınzır, yola gelmez kadın. Haydi şimdi kendi yoluna, ardında gözyaşları bıraktığın. Rus halkına dokunma ama git mordovlarla uğraş ormanlarda ya da steplerde kalmukları kovala. Bu peri masallarını yeniden anımsayınca düşler ülkesine dalıp gitmiştim. Birden aşağıdan kapı ağzından gelen bağırtılar ve gürültülerle kendime geldim. Pencereden eğilince büyük babamın, Yakov dayımın, meyhanecinin ve gülünç çeremisin Melya'nın, Mihail dayımı dışarı atmaya uğraştıklarını gördüm. Biraz direnmeye kalkışınca sırtına, ensesine ve kollarına yumruklar indiriyor, tekmeler atıyorlardı. Sonunda onu tozlu yola fırlattılar. Dayım yere serildi. Kapı şiddetle kapandı, sürgü indi. Kapının üstünden buruşmuş şapkası sokağa fırlatıldı ve her şey yine eski sessizliğine büründü. Dayım birkaç dakika kıpırdamadan yattıktan sonra kalktı. Giysileri baştan aşağıya yırtılmış, üstü başı darmadağın olmuştu. Yerden bir taş alıp kapıya fırlattı. Boş bir fıçının dibine atılmış gibi bir ses çıktı. Sefil görünüşlü bir iki adam bağıra çağıra kollarını sallayarak meyhaneden çıktılar. Pencerelerden başlar uzandı, sokak gülüşmeler ve bağırışmalarla canlandı. Bütün bunlar bir peri masalı gibi çekici ve heyecan vericiydi. Ama aynı zamanda da tatsız ve dehşet verici bir yanı vardı. Oturmuş bunları yazarken birden her şey belleğimden silindi. Geride yalnızca bir boşluk ve sessizlik vardı. Büyük annem kapının yanındaki sandığın üzerinde iki büklüm olmuş oturmuştu. Kıpırdamıyor, soluk bile almıyordu. Önünde durdum. Sıcak, yumuşak ve nemli yanaklarını okşadım. Beni görmemiş gibi acı acı mırıldanıyordu. Yüce Tanrım, sıra benim oğullarıma gelince sağduyu küpün boşaldı mı yoksa? Yardım et bize Tanrım. Büyük babam Poleveya sokağındaki o evde ancak bir yıldır oturmaktaydı sanırım. Bir bahardan öbür bahara dek. Ama o kısacık zamanda bile kötü bir ün kazanmıştı. Hemen her pazar günü mahallenin yaramazları kapının önünde toplanır, sokaktan geçen herkese neşe içinde "Kasrı Şirinler'de yine kavga var" diye yetiştirirlerdi. Mihail dayım çoğu kez akşamüstleri kapımızın önünde belirir, bütün gece boyunca evi kuşatır, herkesi dehşet içinde bırakırdı. Bazen kendine Kunevino mahallesinden 2-3 serseriyi de yardakçı olarak alırdı. Derenin yamacını tırmanıp bahçeye girer, böğürtlen dallarını koparır, sarhoş kafalarına esen bütün çılgınlıkları yaparlardı. Bir seferinde banyoyu yerle bir etmiş, sıra ibrik gibi kırılacak ne varsa hepsini kırıp dökmüşlerdi. Ocağı bile döşemeden sökmüşler, bazı döşeme tahtalarını koparmışlar, kapıyı çerçevesinden çıkarmışlardı. Büyük babam pencerede taş kesilmiş bir halde öylece durur, öfkeli öfkeli evini yerle bir etmelerine seyirci kalırdı. Karanlıkta gizlenmiş olan büyük annem avluya fırlar, "Mişa ne yapıyorsun?" diye yalvarırdı. Karşılık olarak bir araba dolusu ağza alınmayacak küfür yerdi. Öyle anlamsız küfürlerdi ki söyleyen hayvanların bile bunlardan bir şey anladığı düşünülemezdi. Böyle bir sırada büyük annemle birlikte bulunmam olanaksızdı. O olmayınca ben de dehşete kapılıyordum. Büyük babamın odasına girmek istediğim zaman da sert bir azarla karşılanıyordum. "Defol buradan şeytan yavrusu." Tavanın arasına kaçıyor, pencereden alacakaranlıktaki bahçe ve avluya bakıyor, büyük annemi gözden kaçırmamaya çalışıyordum. Onu öldürecekler diye içim titriyordu. Bir seferinde pencereden bağırarak büyük annemi çağırdım. O gelmedi ama sarhoş dayım işitti ve büyük anneme ağza alınmayacak küfürler savurmaya başladı. Buna benzer akşamların birinde büyük babam hastaydı. Yatakta başına bir havlu sarılı olarak yatıyor, başını bir o yana bir bu yana sallayarak yakınıyordu. Ben bunun için mi yaşadım? Köleler gibi çalıştım, günahlara girdim. Utanmasam polis çağırıp onları yarın sabah valinin huzuruna çıkarırdım ya. Ne utanç verici şey. Ama bir baba nasıl olur da öz oğullarının üzerine polis salar? Yeter konuştuğunu öyleyse ihtiyar. Kes sesini de yat. Birden yataktan fırlayıp pencereye doğru sendeledi. Büyük annem onu koltuk altlarından tuttu. "Nereye gidiyorsun Tanrı aşkına?" diye sordu. "Bir mum yak," dedi büyük babam soluk almaya çalışarak. Büyük annem mumu yakınca elini aldı, tüfek gibi öne doğru uzatarak pencereden alaylı bir sesle bağırdı. "Ah Mişka, gece hırsızı, kuduz köpek." Anında pencerenin üst camı şangır şungur kırıldı ve yarım bir tuğla parçası büyük annemin yanındaki masanın üstüne iniverdi. "Iska geçtin," diye kükredi büyük babam ama gülüyor mu, ağlıyor mu pek bilemiyordum. Büyük annem onu tıpkı bana yaptığı gibi kollarının arasına aldı, yatağa sürükledi. Korkudan titreyen bir sesle, "Ne yapmak niyetindesin sen? Polise gidersen onu Sibirya'ya sürerler. Ne kadar deli olsa bunun anlamını bilir o da," dedi. Büyük babam bacaklarını kasarak taraz taraz bir sesle çıkırıyordu. "İnşallah gebertirler onu." Dışarıda dayımın kükreyişleri ve kapıyı tekmeleyişlerini işitiliyordu. Tuğlayı kaptığım gibi pencereye koştum. Büyük annem beni yakaladı ve bir köşeye savurdu. "Seni küçük budala," diye tısladı. Bir seferinde de eline kalın bir kazık alarak gelen dayım avluya girmiş, basamakları çıkmış, karanlıkta kapıyı dövüyordu. Kapının ardında elinde sopayla büyük babam, iki kiracı ve elinde oklavasıyla meyhanecinin iri yarı karısı bekliyordu. Büyük annem tepiniyor, yalvarıyordu. "Bırakın, gidip onunla konuşayım, bir tek söz söyleyeyim." Büyük babam tıpkı ayı avı tablosundaki mızrak taşıyan köylü gibi durmuştu. Büyük annem ona yaklaşınca onu dirseği ve bacağı ile sessizce uzaklaştırıyordu. Dördü de dehşet içinde olacak kötü şeyleri bekleyerek öylece duruyorlardı. Tepelerinde duvarda asılı titrek bir lambadan başlarına zayıf, loş bir ışık düşüyordu. Ben bütün bunları çatı katının merdiveninden seyrediyordum. İçimden büyük annemi alıp yanıma getirmek isteği geçiyordu. Dayım öfke içinde kapıyı kırmaya uğraşıyordu. Şimdi her an devrilebilirdi kapı. Üst menteşe çıkmak üzereydi. Alttaki çoktan kırılmıştı. Korkunç bir gıcırt ile sallanıyordu. Büyük babam da bir o kadar gıcırtılı bir sesle yardımcılarını uyarıyordu. "Kollarına bacaklarına vurun ama sakın kafasına bir şey indirmeyin ha." Kapının yanında küçücük bir pencere vardı. Ancak bir baş geçebilecek büyüklükteydi. Dayım bu pencerenin camını çoktan kırmıştı. Şimdi bir göz çukuru gibi kapkara kesilmiş çerçevesinden cam kırıkları sallanıyordu. Büyük annem pencereye koştu. kolunu pencereden dışarı sallayarak ''Mişa, Tanrı aşkına uzaklaş!'' diye bağırdı. ''Ömür boyu sakat kalacaksın, git buradan!'' Dayım elindeki kazıkla onun koluna vurdu. Pencerede çok önemli bir şeyin bir an kalkıp indiğini görebilmiştim. Büyükannem birden sırt üstü yere yuvarlandı ama düşerken de bağırıyordu. ''Mişa, çık buradan, koş!'' ''Sen misin bu, ana?'' diye bağırdı büyük babam, ödümü koparan korkunç bir sesle. Kapı ardına dek açıldı ve dayımın içeri dalmasıyla bir kürek toprak gibi gerisin geri dışarı atılması bir oldu. Meyhanecinin karısı büyükannemi büyük babamın odasına taşıdı. Büyük babam da onları izledi, kederli bir sesle. ''Kırık falan var mı?'' diye sordu. ''Evet, galiba var,'' dedi büyükannemin gözlerini açmadan. ''Ne yaptınız ona?'' ''Bırak şunu, anladın mı?'' diye azarladı büyük babam. ''Sen beni vahşi hayvan filan mı sanıyorsun? Onu bağlayıp samanlığa kapadık. Onu biraz suyla ıslattım. Domuz, hangimize çekti öyleyse?'' Büyükannem humurdandı. ''Çıkıkçıyı çağırttım. Onun için biraz sabırlı ol,'' dedi büyük babam onun yatağının yanına giderek. ''Her ikimiz de öldürecek bunlar. İkimiz de ecelsiz gömecekler mezara,'' dedi. ''Bütün parayı onlara verelim. Ya var vara?'' Büyükannem yumuşak bir sesle ve sakin bir tavırla, büyük babam ise öfkeyle ve gürültüyle uzun süre konuştular. Sonra ufak tefek kambur bir kadın girdi içeri. Alt çenesi titriyordu. Ağzı bir balık gibi açıktı ve sivri burnu üst dudağına doğru bir kavis çiziyordu. Gözlerini göremiyordum. Koltuk değneklerini yerde sürüyerek zorlukla yürüyebiliyordu. Elinde yürüdükçe şangırdayan bir bohça vardı. Bunu büyükannem için gelen insan kılığına bürünmüş Azrail olduğunu düşündüm. Ona doğru atıldım ve avızım çıktığınca bağırdım. Defol! Büyük baba beni tuttuğu gibi daha fazla tartışmadan tavan arasındaki odama attı. 7. Bölüm. Büyük babamla büyükannemin değişik tanrılara taptıklarını anlamak benim için uzun sürmedi. Büyükannem uyanır ve uzun bir süre yatağın kıyısında oturup o uzun güzel saçlarını tarardı. Dişlerini sıkar, başını büker, uzun siyah ipeğimsi saçlarından bir tutam alır ve beni uyandırmamak için usulca söylenirdi. ''Tanrı bu saçın cezasını versin. Hepsi bir küme olmuş, bir türlü açamıyorum.'' Her nasılsa saçını açmayı becerdiğinde onları çabucak kalın örgüler halinde örer, telaşla ve öfkeyle soruyarak yıkanır ve sonra uykudan kırışmış, iri yüzündeki hiddeti silip ikonların önünde dururdu. İşte şimdi onu baştan aşağı yenileyen gerçek sabah yıkanışı başlardı. Geniş sırtı düzelir, başını arkaya atar ve kazan bakiresinin yuvarlak yüzüne sevgiyle bakarak kollarını açar, coşkunca haç çıkarır ve ateşli bir sesle fısıldardı. ''Kutsal bakire, kötü anlarımızda bizi unutma.'' Yere eğilir, ağır ağır doğrulur ve sonra ateşli ateşli yeniden fısıldardı. Tüm neşelerin, en saf güzelliğin, çiçek açan elma ağacının kaynağı. Hemen hemen her sabah onun dualarını gittikçe artan bir dikkatle dinlememe neden olan övgü dolu yeni sözcükler bulurdu. Göklerin sevgili yüreği, koruyucum ve savunucum altın güneş, Tanrı'nın anası, bizi kötülüklerden koru, kimseyi kırmamıza ve hangi nedenle olursa olsun kimsenin beni kırmasına izin verme. Koyu renkli gözleri gülümser ve kaba elinin ağır hareketleriyle yeniden haç çıkartırken gençleşmiş gibi görünürdü. Ulu İsa, Tanrı'nın oğlu, annenin hatır için bana bu zavallı günahkara acı. Duaları her zaman yüreğinin derinliklerinden kopan içten övgülerdi. Semaverin yakılması gerektiğinden sabahları uzun uzadıya dua etmezdi. Büyük babam hizmetçi tutmazdı ve büyükannem sabah erken kalkamazdı. Tam zamanında içilmesi gereken çay hazır olmazsa uzun uzun ve öfkeyle humurdanırdı. Kimi zaman büyükannemden erken kalkar, tavan arasına çıkar ve büyükannemi dua ederken yakalayınca bir süre onun fısıltılarını dinler, hoşnutsuzca çenesini büker ve daha sonra çaylarını içerken karısına çıkışırdı. ''Sana nasıl dua etmen gerektiğini kaç kez söyledim kalın kafalı. Hala bir kafir gibi kendi bildiğince mırıldanıyorsun. Bir gün Tanrı sabrını yitirecek. Üzülme, o anlar,'' diye karşılık verirdi büyükannem inandırıcı bir sesle. ''Ona ne söylersen o anlar. Mahvolmuş Çuvaş.'' Tanrısı bütün gün boyunca onun yanındaydı. Ona hayvanlardan bile söz ettiği olurdu. Her şeyin, insanların, köpeklerin, kuşların, arıların, hatta otların bile bu Tanrı'ya boyun eğmelerinin kolay bir şey olduğunu açıktı. Bir gün hancının karısının kedisi ağzının tadını bilen duman renkli tüyleri, altın gözleri olan ve avludaki herkes tarafından sevilen şımarık, sinsi ve sırnaşık yaratık, bahçede bir sığırcık kuşunu sürüklüyordu. Büyük annem zavallı kuşu onun elinden aldı ve kediyi azarlamaya başladı. ''Hiç tanrıdan korkun yok zavallı sefil.'' Hancının karısıyla avluya bakan adam bu sözlere güldüler ama büyük annem onlara da öfkeyle bağırdı. Hayvanların Tanrı'yı bilmediklerini mi sanıyorsunuz? Her canlı en az sizin kadar Tanrı'yı bilir. Hiç acımanız yok mu sizin? Tombul hüzünlü şarabı okşarken onunla konuşurdu. Neden böyle kederlisin ey Tanrı'nın hizmetkarı? Yaşlanıyorsun değil mi? At içini çeker ve başını sallardı. Yine de Tanrı'nın adını büyük babam kadar sık anmazdı. Büyük annemin tanrısını anlayabiliyordum ve beni korkutmuyordu. Ama yine de ona hiç yalan söyleyemezdim. Bu açıkça ayıp bir şey olurdu. Ben de büyük bir suçluluk duygusunu uyandırıyordu. Bu yüzden büyük anneme asla yalan söylemedim. Bu güçlü tanrıdan bir şey saklamak tümüyle olanaksızdı ve böyle bir şey yapmaya da niyetim yoktu zaten. Bir gün hancının karısı büyük babamla kavga ettikten sonra büyük anneme dilinin tüm gücünü göstermeye kalkıştı. Oysa büyük annemin olayla hiçbir ilgisi yoktu. Hatta ona bir havuç bile attı. Budala dedi büyük annem sakin bir tavırla. Ama ben çok üzülmüştüm ve bu şeytan kadından öc almayı kafama koydum. Uzun bir süre bu çifte gerdanlı, yumuk gözlü, kırmızı saçlı, şişman kadına mümkün olan en büyük acıyı verebilmek için uzun süre kafa patlattım. Komşuların giriştikleri savaşlardaki gözlemlerimden birbirlerinin kedilerinin kuyruklarını keserek, köpeklerini zehirleyerek, tavuklarını ya da horozlarını boğazlayarak ya da bir gece gizlice düşmanının mahzenine girip lahana ve salatalık turşularının içine benzin dökerek ya da yiyecek fıçılarını boşaltarak öç aldıklarını keşfettim. Ama bunların hiçbiri benim için korkunç değildi. Çok daha etkili ve onu dehşete düşürecek bir şey yapmalıydım. İşte aklıma gelen çare şuydu. Hancının karısının mahzene girmesini bekledim. Sonra kapıyı kapatıp üstünden kilitledim. Önünde bir intikam dansı yaptım, anahtarı çatıya fırlattım ve var gücümle mutfağa koştum. Büyük annem bulaşık yıkıyordu. Neşemin nedenini öğrenmek onun için epey vakit aldı ama öğrendiğinde de beni bir güzel dövüp dışarı sürükledi ve anahtarı almam için çatıya çıkardı. Bu davranışı karşısında şaşkın bir halde sessizce anahtarı çatıdan aldım. Sonra da avlunun bir köşesine kaçıp büyük annemin hancının karısını kurtarışını seyrettim. Sonra ikisi birlikte kahkahalar atarak bana doğru gelmeye başladılar. Sana ödeteceğim bunu dedi hancının karısı şişman yumruğunu tehditle sallayarak. Ama gözsüz yüzü hala kahkahalar içindeydi. Büyük annem beni gömleğimin yakasından tutup mutfağa fırlattı ve neden yaptın bunu diye sordu. Ama o da sana havuç atmıştı. Demek benim için yaptın. Bak şuna. Amma da iş. İçimden seni farelerin yanına kapatmak geçiyor. Belki de bu senin aklını başına getirir. Şu koruyucuya bak. Büyük babana söylersem diri diri derini yüzer senin. Çabuk tavan arasına çık ve yarınki derslerine çalış. Bütün gün benimle hiç konuşmadı. Ancak akşam dua etmeden önce yatağımın kıyısına ilişti ve hiç unutmadığım şu sözleri söyledi. Dinle meleğim, hiç unutma. Seni ilgilendirmeyen işlere burnunu sokma. Büyükler yaşam tarafından lekelenmişlerdir. Onlar Tanrı'nın sınavından geçmişlerdir. Ama sen henüz bunları görmedin ve her şeye güzel gözüyle bakıyorsun. Tanrı seni sınayana, yüreğine dokunana, sana verdiği görevi izlenen gereken yolu gösterene dek bekle. Anlıyor musun? Kimin cezalandırılması gerektiğine karar vermek sana kalmış bir şey değil. Bu kararı Tanrı verir ve zamanı gelince de insanları cezalandırır. Bu onun işi, bizim değil. Bir an sustu, burnunu çekti, sağ gözünü kırptı ve ekledi. Kimi zaman Tanrı bile kimin suçlu olduğunu bilemez. Ama Tanrı her şeyi bilmez mi diye sordum şaşkınca. Durgun, hüzünlü bir sesle yanıtladı. Eğer her şeyi bilseydi insanlar bu kadar çok şey yapamazlardı. O gökten bize bakar ve zaman zaman içini çekip ağlayarak şöyle der. Kullarım, benim sevgili kullarım, sizin için öylesine üzülüyorum ki. Kendisini ağlamaya başladı ve ıslak yanaklarını silmeden dua etmek için köşesine yollandı. O zamandan sonra inandığı Tanrı bana daha yakınlaştı ve ben de onu daha iyi anladım. Büyük babam bana Tanrı'nın her şeyi gördüğünü, her şeyi bildiğini, her yerde olduğunu ve günlük yaşantılarında insana yardım ettiğini anlatırdı. Ama o büyük annem gibi dua etmezdi. Sabahleyin ikonların önünde durmadan önce uzun süre yıkanırdı. Sonra temiz ve derli toplu bir biçimde giyinince dikkatle kızıl saçlarını tarar, sakalını düzeltir ve kendini aynada inceledikten sonra gömleğini pantolonun içine sokar, yeleğinin çevresine siyah bir kuşak dolar ve dikkatle neredeyse gizlice ikonlara yaklaşırdı. Her zaman yerdeki bir atın gözlerini andıran yuvarlakların üstünde durur ve başını eğer, kollarını bir asker gibi yanlarına yapıştırır, hiç kımıldamadan bir dakika bu durumda kalırdı. Sonra dikleşir ve ilham dolu bir sesle fısıldardı. Tanrı, Tanrı'nın oğlu ve kutsal ruh adına. Bu sözlerden sonra odanın özel bir sessizliğe büründüğünü düşünürdüm. Sinekler bile sanki daha dikkatle vızıldarlardı. Başını ensesine yıkarak dimdik durur, kalkık kaşları dikilir, altın sakalı yüzüyle dik açı yapardı. Tıpkı derse kalkmış bir öğrenci gibi sert bir sesle dualar okurdu. Sesinde önemli, çok belirgin bir ton olurdu. Çünkü yargı günü geldiğinde herkesin yaptıkları ortaya çıkacak. Yumruğuyla hafifçe göğsüne vurur ve ısrarlı bir sesle söylenirdi. Sana karşı, tek Tanrı'ya karşı günah işledim. Yüzünü günahlarımdan öteye çevir. Duaları okurken her heceyi dikkatle vurguluyor, sağ bacağı sanki dua ile tempo tutuyormuşçasına seyiriyordu. Tüm vücudu ikonlara doğru eğilmişti. Boyu uzamış, daha incelmiş ve zayıflamış gibiydi. Yüce şifacıya taşıyan sen, ruhumuzun uzun süre acılarını dindir. Sana yüreğimin iniltilerini sunuyorum. Bana acı ey Tanrı'nın anası. Burada yeşil gözlerinden aşağı yaşlar süzülürken yüksek sesle yakarırdı. İnancımı bir sevap say ey Tanrım. Senin yüzünde iyi sayılmayan işleri bana yaptırma. Bundan sonra üst üste haç çıkartır ve başını davul tokmağı gibi sallardı. Sesi tizleşir ve hıçkırıklarla kesilirdi. Çok sonraları sinagogları gördüğümde büyük babamın bir Yahudi gibi dua ettiğini fark ettim. Semaver masanın üstünde uzun bir zamandan beri kaynamaya başlamış, sıcak çavdar ekmeklerinin ve çöreklerinin kokusu odaya sinmişti. Karnımı acıktırıyordu bu koku. Büyük annem kederli bir tavırla kapının pevrazına yaslandı ve gözleri yerde içini çekti. Neşeli güneş bahçe penceresinden içeri bakıyor, ağaçların üstünde çiğ, inci taneleri gibi parıldıyor, sabah havası rezene kokuyordu. Ama büyük babam bunlara hiç aldırmadan sallana sallana ve cırtlak cırtlak bağırarak dua ediyordu. Arzularımın ateşini söndür çünkü ben alçak ve kötü bir yaratığım. Onun bütün sabah ve gece duaları baştan sona ezbere biliyordum ve yanılır da bir hata yapar mı ya da bir şeyi unutur mu diye kulak kesilirdim.